Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programımız süresince etkili bir iletişim için ana dilimizi doğru kullanmamız gerektiğinden sıklıkla söz ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Dil bilgisi, bir dilin doğru yazılması ve doğru konuşulmasının yöntemini gösterir. Dil düzeninin koruyucusu olan bu kurallar, düşüncelerimizi, duygularımızı düzgün ve anlaşılır bir biçimde anlatmamıza yardımcı olur. Yazı dili ve konuşma dili arasında sağlam bir bağ vardır. Yazılı işaretler, yani harfler ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan sözcükler, sözcüklerden oluşan cümleler, dil bilgisi kuralları ve noktalama işaretleriyle birlikte yazı dilini oluşturur. Yazı bir iletişim aracıdır. Fakat çok daha sık kullandığımız bir iletişim şekli olan konuşmak da aslında bu şekilleri, yani harfleri sese dönüştürmekle mümkün olmaktadır. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta programımızda belirteç konusuna değinmek istiyoruz. Çünkü son zamanlarda konuşma dilinde belirteçler, yani zarflar, yanlış yerlerde kullanılmaya başlamıştır. Türkçe'de bir eylemin, sıfatın ya da başka bir belirtecin anlamını çeşitli açılardan etkileyen sözcüklere belirteç denir. Örneğin, geç kalmak, dışarı çıkmak, az konuşmak, koyu yeşil, çok şekerli gibi. Biraz önce verdiğimiz örneklerde belirteç görevindeki sözcükler geç, az, dışarı, koyu, çok. Belirteçler, işlevleri ve türleri açısından değerlendirildiğinde dil bilgisinin önemli konularındandır. Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını yer, zaman, nicelik, nitelik, ölçü, soru kavramları yönünden etkileyen, kesinleştiren ya da sınırlayan sözcüklerdir. Belirteç, sıfat kadar bağımsız değildir. Eylemi ya da niteliği değiştiren, açıklayan sözcükler olduklarından, genellikle tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Yanlarında eylem ya da nitelik belirten sözcükler de bulunmalıdır. Örneğin, denize girmek çok hoş. Burada belirteç olan çok sözcüğü, yanında hoş ve denize girmek sözcükleri olmadan bir anlam taşımaz. Oysa, denize girmek hoş mu sorusuna verilecek çok yanıtında tek bir sözcük yeterlidir. İster bildirim cümlesi, ister soru cümlesine yanıt olsun, belirteç ancak eylem, sıfat, nesne özelliği taşıyan sözcüklerle birlikte ise ya da onlara yanıt olmuşsa bir anlam taşır. Şimdi kalabalığın arasında yürüyorum cümlesinde, şimdi belirteci eylemi etkilemektedir. Aslında yürüyorum sözcüğü şimdiki zaman kipiyle kurulduğundan eylemin şimdi yapılmakta olduğu bellidir. Dilimizde niteleyici, belirteci sözcükler iki çeşittir. Sıfatlar ve belirteçler. Sıfatlar bildiğiniz üzere sadece adları niteler. Belirteçlerse ad dışındaki sözcükleri niteler, belirtir. Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, belirteçleri. Dilimizde pek çok belirteç vardır. İşte, en, pek, önce, sonra, hemen, kesinlikle gibi. Başka türden sözcükler de belirteç olarak kullanılır. Zaman adları eylemi etkilediklerinde belirteç olurlar. Örneğin, sabah çocuğu okula bırakıp eve döndüm. Sıfatlar, eylemi etkilediklerinde belirteç olurlar. Buraları benim bildiğimden daha iyi biliyorsun. Belirteçler cümlede at göreviyle kullanılabilir. Özne, nesne, dolaylı tümleç ya da yüklem olabilirler. Evin içi bu kadar soğuksa dışarısı kim bilir nasıldır? Bu cümledeki belirteç dışarısı özne görevindedir. Sevgili dinleyenlerimiz, konuşma dilinde belirteçlerin nasıl yanlış kullanıldığına örnekler verelim. Özellikle de sosyal medyada konuşmacıların yaptığı dil bilgisi yanlışlarına sıklıkla rastlamaktayız. Örneğin, çok Amerika başkanında görmediğimiz kadar direkt bir siyaset yapıyor. Bu cümlede çok belirtecinin yeri cümlenin başı olmamalıdır. Zaten çok Amerika başkanı cümlesi yanlıştır ve bir anlamı yoktur. Bu cümle birçok Amerika başkanında görmediğimiz kadar direkt siyaset yapıyor biçiminde düzeltilebilir. Ya da Amerikan başkanlarının çoğunda görmediğimiz kadar diyebiliriz. Örneğin bazı ülkeler Orta Doğu'da çok pazarını kaybetmiş durumda. Bu cümlede çok belirtecinin niye kullanıldığı anlaşılmıyor. Bu cümlede çok sözcüğü kullanılmamalıdır. Pazarının büyük kısmını kaybetmiş durumda diyebiliriz. Bir başka örnek. Ülkelerin yaşadığı tek tek sorunları sıralamayacağım. Durum bildiren tek tek belirteci yanlış yerde kullanılmıştır. Belirteçler genelde fiilden hemen önce kullanılırlar. Bu cümlenin doğrusu, ülkelerin yaşadığı sorunları tek tek sıralamayacağım biçiminde olmalıdır. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftadan başlayarak programımızın sonunda kısa bölümler halinde yazarlarımızın romanlarından, öykülerinden, hikayelerinden, şairlerimizin şiirlerinden örnekler vererek nasıl okunması gerektiğini, vurgunun, tonlamanın, ezginin nerelerde olması gerektiğini ses tonumuzla anlatacağız. Bu hafta Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanından bir bölüm paylaşalım. Nereye gideceğimi ancak sokağa çıktıktan sonra düşündüm. Evet, ben nereye gidecektim? Yarın olsa kolay. Zihnimde müphem surette tasarlanmış bir şeyim vardı. Asıl mesele bu geceyi geçirmekteydi. Gecenin bu saatinde nereye sığınabilirdim? Her şeyi göze almış olmama rağmen elimde valizimle sabaha kadar tarlalarda dolaşamazdım ya. Biraz sonra köşkte bir kıyamet kopacaktı. Rezalet korkusuyla belki polise başvurmazlardı. Fakat etrafa kol kol arayıcılar çıkacağı muhakkaktı. Tren, vapur, hatta araba yolculuğu tehlikeliydi. İzimi çabucak keşfederlerdi. Gerçi hayatını kendi istediği gibi yaşamak isteyen bir insanı zorla bu köşke dönmeye mecbur edecek bir kuvvet yoktu. Fakat kararımı bir çocuk deliliği, şımarık bir kız nazı sanacaklar, beni de, kendilerini de boş yere üzeceklerdi. Onları bu fikirden vazgeçirmek, hatta bir daha adımı anmaya tövbe ettirmek için yarın teyzeme nasıl bir mektup yazacağımı biliyordum. Fakat bu gece nerede barınacaktım? Evvela aklıma civar köşklerde oturan bazı arkadaşlarım geldi. Beni muhakkak ki iyi karşılayacaklardı. Fakat yaptığım az çok bir rezaletti. Bu vaziyette bir kızı bir gececik olsun evlerine kabul etmek belki tuhaflarına gidecekti. Sonra bu fevkaladeliği izah için onlara bir şey söylemek lazım gelecekti. Yabancılara hesap vermenin ve onlardan nasihat dinlemenin gücüme gideceğini hissediyordum. Nihayet ilk aklıma gelen isimler tabiatıyla evdekilerin de aynı kolaylıkla düşüneceği isimler olacak. Beni aramaya en evvel onlardan başlayacaklardı. Arkadaşlarımın aileleri gece yarısı telaş içinde beni sormaya gelen aileme benim hatırım için burada yok demeye cesaret edebilecekler miydi? İstasyona giden caddeyi tehlikeli bularak aradaki İçeren köy yollarına sapmıştım. Karanlık gittikçe artıyordu. Şaşırmaya, cesaretimi kaybetmeye başladığım bir zamanda aklıma birdenbire bir şey geldi. 8-10 sene evvel akrabalarımızdan birinin evinde süt ninelik etmiş bir muhacir kadın vardı ki Sahra-i Cedid'de oturur ve sık sık köşke gelirdi. Geçen sene bir gün uzunca bir akşam gezintisinden dönerken onun evine uğramış, yarım saat kadar bahçesinde dinlenmiştik. Eskilerimi daima ona verdiğim için benimle arası gayet iyiydi. Geceyi onun evinde geçirirdim ve kimse benim orada olacağımı akıl edemezdi. Sokaktan bir muhacir arabası geçiyordu. Evvela onu çevirmek istedim. Fakat bu hem tehlikeliydi hem de üstümde bozuk param yoktu. Çaresiz, yaya olarak Sahra-i Cedid yolunu tuttum. Haftaya dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.